Ayrım 8, sayfa 90. Gülnihar romörkörlerin yardımıyla sabah Sirkeci rıhtımına yanaştı. Yakınlardaki bütün Türk gemileri Gülnihal'i düdüklerini çalarak selamladılar. Dehşetli bir kalabalık bütün çevreyi doldurmuştu. Birçok erkek gece uyumamış, sabaha kadar dağılmamış, gösteri yapmış, bayram etmiş, sabah da buraya koşmuştu. Esnaflar bayraklarını asar asmaz dükkanlarını kapatıp gelmişlerdi. Dört bir yandan da halk, kadın erkek akın akın askerleri karşılamak için Sirkeci'ye koşuyordu. Kimileri kalpak giymişti, kadınların çoğu yine peçesiz, bazıları mantoluydu. Orhan okuluyla birlikte Bakırköy'den gelmişti. Trenden koşarak indiler. Sirkeci istasyonunun önünde kendilerine zorlukla yer açmaya çalıştılar. Bandolar çalıyor, halk avaz avaz bağırıyordu. Yaşasın şanlı ordu! Hoş geldiniz! Gazanız mübarek olsun! Var olsun Mustafa Kemal Paşa! Askerler geminin merdiveni başında göründüler. Dar merdivenden tek sıra halinde ineceklerdi. En başta kıvırcık kalpağı, savaş yanığı yüzü, tertemiz giysisi, belinde meşin kılıflı büyük tabancası, körüklü çizmesiyle bölük komutanı yüzbaşı göründü. Güneş altında bir zafer heykeli gibiydi. Merdivenden koşar adım inmeye başladı. Onu subaylar, çavuşlar, onbaşılar ve erler izledi. Bunlar Girincik tarlasından geçer gibi ateşten geçmiş, ölümle kan kardeşi olmuş baba yiğit Anadolu çocukları, Kemal'in askerleriydi. Tunç yüzleri, gür bıyıkları, bakımlı giysi ve donanımlarıyla çok etkili bir görünümleri vardı. Seyredenlerin göğüsleri gururla kabardı. İstanbullular 4 yıldır iyi giyimli, silahlı bir Türk askeri görmemişlerdi. Hele İngilizlerin esir kamplarından getirilip İstanbul'a döktükleri askerlerin sefilliğini hiç unutamıyorlardı. Kahrolmuşlardı. Damat Ferit hükümetleri hiç ilgilenmediği için yarı çıplak askercikler dilenerek karınlarını doyurmuş, yol parası edinebilmişlerdi. Bazı Rumların ve Ermenilerin bu hasta sakat gazi askerleri yalnız yakalayınca dövmeye kalkıştıklarını duyan İstanbulluların içleri kanamıştı. Bunlar unutulabilir, Türk düşmanı damat Ferit kafası affedilebilir miydi? Dipnot: İngilizlerin İstanbul'a getirip bıraktıkları Mehmetçiklerin yaşadıkları çirkinlikler hakkında Rauf Orbay Hatıraları Yakın Tarihimiz 2. Cilt Sayfa 404, Nebizade Hamdi Devrin yazarlarının kalemiyle Milli Mücadele ve Gazi Mustafa Kemal 1. Cilt Sayfa 509, Osmanlı Devleti kuruluşunu, yaşamasını borçlu olduğu Türk'ü, Doğu tipi bir imparatorluk anlayışına kurban etmiş, yönetimde devşirmelere, dönmelere, Arapçılara, Türklüğünü inkar edenlere öncelik vermiştir. İngiltere'de imparatorluktu, emrinde idaresinde İngiliz olmayan birçok millet vardı ama imparatorluğu İngilizler yönetiyordu. Osmanlı yenilip yok oldu. 4 yıldır işgalcilerin iyi giyimli askerlerine imrenerek, kıskanarak, içleri giderek bakmışlardı. Şimdi özledikleri, hayal ettikleri, rüyasını gördükleri asker İstanbul'a geri dönüyordu. Birazdan önlerinden geçecekti. Bölük rıhtımda toplanmış yürüyüş düzenine giriyordu. Birkaç kişi koşarak minnetle askerlerin dizlerini öpmek için bacaklarına sarıldı. Zorlukla uzaklaştırıldılar. Ard arda komutlar patladı. Ayasofya'ya gitmek üzere yürüyüşe geçtiler. Çok düzenli, çalımlı, havalı bir yürüyüştü bu. İstanbulluların daha bilmediği yeni marşa başladılar. Kemal Paşa Serdarımız! Kalabalık daha heyecanlandı, kabardı, köpürdü, delirdi, bağırmaya ve ağlamaya başladı. Herkes ağlıyordu. Yıllardır özledikleri sevinç, gurur, güven, ümit, şükür ile dolu, tadına doyulmaz bir ağlayıştı bu. Bu görüntüleri Anzavur çetesinin, Kuvvayi İnzibatiye'nin İstanbul'da sinmiş yaşayan bazı artıkları, işkenceci polisler ile millici avına çıkan İngilizlere af köpekliği yapmış olanlar da izliyordu. Pisliklerini unutturmak için en çok bunlar alkışlıyor, bunlar bağırıyordu. Refet Paşa cuma namazı için Ayasofya'ya gelmişti. Caminin içi de dışı da doluydu. Sanki İstanbul burada toplanmıştı. Bölükte yolları dolduran halkın alkışları ve duaları içinde Ayasofya'ya yetişti. Cemaat sıkışarak bölük subay ve erlerine cami içinde yer açtı. Namazı cami içindeki ve dışındaki 10 binler birlikte kıldılar. Unutulmaz bir olay oldu. İklim gazetesi şöyle yazacaktı. Sevincin bayramın ne olduğunu unutalı yıllar olmuştu. Müslüman Türk kaç zamandır bayram ediyor, doya doya seviniyor. Sevinci hak etmek için neden hep bu kadar uzun çile çekmemiz gerekiyor? Akşam Londra'dan bu güzel günü daha unutulmaz yapan bir haber geldi. Muhafazakar Parti ile Liberal Parti'nin bir bölümünden kurulu koalisyon, Muhafazakar Parti'nin koalisyondan çekildiğini açıklaması üzerine dağılmış, bu koalisyon hükümetinin 6 yıllık başbakanı Lloyd George istifa etmek zorunda kalmıştı. David Lloyd George, son 100 yılın en karanlık yüzlü, entrikacı, bencil, kaba siyasetçisi. Ülkeleri sırf İngiltere'nin yakın, orta ve uzak çıkarları için pasta gibi bölüp parçalayan fıraklı bir kasap, savaş ve zenginsever bir liberal emperyalist. Bir daha ne başbakan ne bakan olabilecek, Liberal Parti'de İngiliz siyaset dünyasından silinip gidecekti. Haberi duyan binbaşı Faruk yazıya gelmez bir küfürle Lloyd George'u tarihe yolcu etti. Dipnot: Lloyd George'un istifasının ayrıntılı hikayesi ve nedenleri hakkında D. Walder sayfa 373-385. Koalisyonun bozulmasının nedenleri arasında özellikle Lloyd George'un gözü kapalı Yunancı siyaseti ve Çanakkale olayı dolayısıyla savaşçı tutumu ağırlıklı olarak yer almaktadır. Türkiye'yi 3 yıl yangın yerine, kan gölüne ve ölüm tarlasına çeviren bütün kararların, yönlendirmelerin, teşviklerin arkasında Lloyd George, dolayısıyla İngiliz hükümeti vardır. Bugünkü Orta Doğu sorunlarının temelinde de Lloyd George'un uğursuz etkileri bulunuyor. 23 Ekim'de Bonner Law hükümeti kurulacak, son dakikada Lloyd George'un yanından ayrılan Lord Curzon Dışişleri Bakanı olarak bu hükümette de yer alacaktır. Lord Curzon da bir liberaldir. İngiliz tipi liberalizm, yaldızlı emperyalizm demektir. Lloyd George'u aratmayacaktır. Salih Bozok'un eşi Pakize Hanım, Zübeyde Hanım'la birlikte köşkte kalıyordu. Salih Bey her gün sabah köşke uğruyor, istenilen bir şey varsa aklına yazıyor, Abdurrahim ile Cemil'i okula bırakıyor, sonra istasyondaki direksiyon binasına geliyordu. Londra'dan gelen haber herkesi sevindirmişti. Hayati Bey akşam postasından çıkan bir mektubu vererek Salih Bey'i daha da sevindirdi. Mektup Latife Hanım'dan geliyordu. Genç hanım kısaca diyordu ki, "Burada siyahlar giyinmiş üzgün ve kederli bir vücut var. Bu kadar samimiyetten sonra yapayalnız kalmak ne acı. Paşa Hazretlerine birçok mektup yazdığım halde yollamaya cesaret edemedim. Mektup istemem, telgraf yeter demişti. Halbuki son telgrafıma da cevap alamadım. Paşa Hazretlerine karşı taşıdığım temiz ve ebedi bağlılığı hiç kimse sizin kadar bilemez. Siz de beni üzmeyin. Paşanın sağlığı hakkında birkaç kelimecikle bilgi veriniz. Gazetelerden edindiğim bilgiyle yetinemiyorum. Deli gibiyim. Paşa Hazretlerinden bana Ankara'da bir görev vermesini istemiştim ama beni beraberinde bulundurmak istememişti. Paşa Hazretlerine sonsuz saygı ile iki ellerini öptüğümü ve daima emirlerini yerine getirmeye hazır olduğumu söyler misiniz? Beni unutmadığınızdan dolayı teşekkür eder, saygılar sunarım. Uşşakizade Latife." Dipnot: Salih Bozok, hep Atatürk'ün yanında, sayfa 214 ve devamı. Akşam yemekte mektubu eşine de okudu. Paşa'ya yakın olmak için Ankara'da bir görev bile istemişti. Salih Bey bu ısrarcı tutumu Latife Hanım'ın Paşa'ya aşık olmasına ve saygısına yoruyordu. Pakize Hanım ise tedirgin olmuştu. Salih Bey'i uyardı. "Bu genç hanım bence sırf kendini düşünüyor. Türkiye'de neler olup bittiğinin, Paşa'nın ne halde olduğunun farkında bile değil. Anlaşılan ilgilendiği de yok. Sen bu işe karışma Salih." Mustafa Kemal Paşa'nın önünde yüzlerce sorun vardı. Sıralayarak çözmeye çalışıyordu. İzmirli genç hanıma mektup yazacak durumu yoktu hiç. Önemli bir konuyu karara bağlamak için kendisine ayrılan eve akşam Fevzi ve İsmet Paşa'ları çağırmıştı. Küçük oturma odasında oturuyorlardı. Refet Paşa'nın nalına mıhına konuşmalarına değinerek biraz güldüler. Mustafa Kemal Paşa Fevzi Paşa'ya baktı. "Paşam, buyurun. Her an barış konferansına çağrılabiliriz. Bizi bu önemli görüşmelerde kim temsil edebilir? Kim etmeli? Kesin bir karar verme zamanı geldi. Seçilecek arkadaşa hazırlık yapacak vakit bırakmalıyız." son günlerin en ciddi sorunu buydu. Baş delegelik için Başbakan Rauf Bey'i düşünenler çoktu. Kazım Karabekir Paşa da bu göreve talip olmuştu. Fethi Okyar olabilir diyenler de vardı. Fevzi Paşa Rauf Bey'i anımsattı, İsmet Paşa da Fethi Bey'i. Mustafa Kemal Paşa, Rauf Bey başbakan dedi. Barış konferansına başbakanların katılmayacağı bildiriliyor. Rauf Bey'in de katılmaması doğru olur. Fethi Bey iyidir, güvenirim ama bilirsiniz zora gelmez, rahatını sever. Bu görev için çok metin, dirençli, inatçı, kararlı, Yılmaz, çalışkan biri gerek. Çok çetin görüşmeler olacağını tahmin ediyorum. Sessizlik oldu. Dipnot: Mondros Ateşkes görüşmelerinde Osmanlı Devleti'ni Rauf Bey temsil etmiş, Sevr'in ön sözü niteliğindeki Mondros Ateşkes anlaşmasını imza etmişti. Bu bakımdan baş delegeliğini desteklemeyenler de çoktu. Mustafa Kemal Paşa, ben İsmet Paşa'yı düşünüyorum dedi. İsmet Paşa böyle bir şey beklemiyordu, şiddetle itiraz etti. Oo, yo, hayır. Fevzi Paşa Mustafa Kemal Paşa'yı destekleyince İsmet Paşa bağırarak ayağa fırladı. ''Yapmayın, 10 yıldır savaşıyorum, 2 yıldır evimi görmedim. Biraz dinlenmek istiyorum, hakkım değil mi?'' Mustafa Kemal Paşa da ayağa kalktı, sarıldı. ''Sakin ol, kaç gecedir doğru dürüst uyuyamıyorum. Barış konferansında nice sorunlar didiklenecek. Yılların hesabı görülecek. Kansız savaş gibi bir şey olacak. 4 yıllık çabamız ya boşa gidecek ya kazanacağız.'' Seni düşünmemin bir nedeni karakterin, bir nedeni de Mudanya başarın. Bu hayati işi senden başkasına emanet etmeyi göze alamadım, alamam. İsmet Paşa'yı sevgiyle yerine oturttu, kahve söyledi. Barış'ta izlenecek politikayı konuştular, giderek ilkeler belirmeye başladı. Gerçekçi düşünmek ve davranmak, maceradan ve hayallerden uzak durmak ama her hakkı şiddetle savunmak, bu konuda sabırlı, inatçı ve kararlı olmak. Mustafa Kemal Paşa, Hamit Hasancan'ın Tevfik Paşa'ya yazılan yanıtı ulaştırdığını sanıyordu. Yeni bir istek gelmemişti. Buna dayanarak İstanbul'un barış konferansına katılmak hevesinden vazgeçtiğini düşünmekteydi. Kısa bir süre sonra yanıldığını anlayacaktı. Dipnot: Hamit Hasancan Bey, Mustafa Kemal Paşa'nın Tevfik Paşa'ya yolladığı yanıtı kendisine verilmiş bir talimat olarak anlamış, yazıyı vermemiş, içeriğini Tevfik Paşa'ya sözlü olarak bildirmiş, 3 gün içinde 5 kez tebligatta bulunmuş. Hatta yapacağı açıklamanın taslağını dahi göndermiş. Nutuk 2. cilt sayfa 184 ve 262. belge. Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa'nın barış görüşmelerine baş delege olarak katılabilmesi için Dışişleri Bakanı seçilmesi amacıyla Rauf Bey, Yusuf Kemal Bey, Fethi Bey ve Meclis 2. Başkanı Doktor Adnan Bey'e telgraflar yolladı. Dipnot: Barış görüşmelerinde izlenecek esaslar Misak-ı Milli dikkate alınarak Yusuf Kemal Bey'in Dışişleri Bakanlığı sırasında hazırlanmış, delegelerle gidecek danışman ve uzmanların büyük kısmı da saptanmış. Yusuf Kemal Tengirşenk, Vatan Hizmetinde, sayfa 284. Mustafa Kemal Paşa'nın Yusuf Kemal Bey'in istifa etmesine ve yerine İsmet Paşa'nın aday gösterilmesine yardımcı olmasını isteyen incelik dolu telgrafı, sayfa 285. Mustafa Kemal Paşa Bursa'ya gitmeden önce Yusuf Kemal Bey ile görüştüğünü, Yusuf Kemal Bey'in baş delegeliği en iyi İsmet Paşa'nın yapabileceğini söylediğini yazıyor. Nutuk 2. cilt sayfa 180. İsmet Paşa odasına çekilince İzmir'e gelip yerleşen eşine bir mektup yazarak bilgi verdi, soyunup yattı. Osmanlı ve Batı tarihini iyi bilirdi. Tarihteki büyük barış görüşmelerini, Batılı büyük devletleri, Osmanlı'ya oynanan oyunları düşündü. Düşündükçe uykusu kaçtı. Mudanya'nın ayrıntılarını, özellikle Harrington'ın tutumunu aklından geçirdi. Dış görünüşüyle tam bir centilmendi. Zorda kalınca ince bir zırh halindeki centilmenlik çatlayıp dökülüyor, altından bütün hoyratlığı ile emperyalist, küstah kimlik görünüyordu. Bu ortamın yetiştirdiği diplomatlar da böyleydiler herhalde. Bu düşüncelerin hiçbiri cesaret verici değildi, öbür yanına döndü. Milli mücadele dönemini düşünmeye çalıştı. Hiçten yola çıkılmış, misak-ı milli ile çizilen yoldan yürünmüş, 4 yıl didinilmiş, çırpınılmış, zafere kavuşulmuştu. Böylece galip devletleri yeniden barış masasına oturtmayı başarmışlardı. Bu hiçbir yenik ülkenin aklından bile geçiremediği çok büyük bir başarıydı. Tarihi ters yüz etmişlerdi. Barış görüşmelerinden de başarıyla çıkabilirler miydi? Çıkmalıydılar çünkü çıkmak zorundaydılar. Öyleyse çıkarlardı. Az sonra uyudu. Başkan Doktor Adnan Bey çana vurarak milletvekillerinin dikkatini çekti. Gürültü azalınca az önce yapılan kapalı oylamanın sonuçlarını açıkladı. Efendim, seçime 174 milletvekili katılmış, 20 çekimser oya karşılık 154 oyla İsmet Paşa Hazretleri Dışişleri Bakanı seçilmiştir. Alkışlar yükseldi, Tunalı Hilmi Bey bağırdı. Allah ikinci zaferi nasip etsin, seçim sonucu Bursa'ya bildirildi. Batı cephesinin Bursa'daki geçici karargahında İsmet Paşa Dışişleri Bakanı seçildiğini bildirerek Batı cephesi komutanlığına bağlı bütün birliklere bir veda yazısı yazıyordu. Cephe Kurmay Başkanı Asım Paşa masanın önündeki iskemlede oturmuş yazının bitmesini bekliyordu. Yaver ayaktaydı. İsmet Paşa yazıyı şöyle bitirdi. Türk tarihinin 1. İnönü, 2. İnönü, Kütahya, Sakarya, Afyon, Dumlupınar, İzmir, Bursa ve Mudanya kelimeleriyle özetlenebilecek heyecanlı bir döneminde şerefimizi ve kanımızı birbirimize bağladığımız bütün asker ve subay ve komutan arkadaşlarıma muhabbet ve minnetlerle ayrı ayrı teşekkür ve veda ederim. Yazıyı imzalayıp yavere verdi. Bunu birliklere gönderelim. Başüstüne efendim. Yaver topukları üzerinde dönüp çıktı. İsmet Paşa duygulanmıştı. Asım Paşa'ya bir gün çizmeleri çıkarıp iskarpin giyeceğim aklımın ucundan bile geçmezdi dedi. Hiç sivil elbisem olmadı. Ne zaman, nerede, ne giyilir onu da bilmiyorum. Umarım bilen birileri öğretir. Ayağa kalktı. Hadi yemeğimizi yiyelim eğer yemek kaldıysa. Gizlice ciddi bir hazırlık yapılmıştı. Asım Paşa sürprizi belli etmemeye çalışarak, ''Herhalde kalmıştır paşam.'' dedi. Subay yemekhanesine indiler. Kapıda bekleyen subay çok fiyakalı bir selam vererek kapıyı açtı. İsmet Paşa içeri girdi, gözleri şaşkınlıkla doldu taştı. Uzun masada 20 kadar kurmay ve karargah subayı oturuyor ve paşaları bekliyordu. Rab diye ayağa kalktılar. Var olan imkanlarla süslü, düzenli bir sofra hazırlanmıştı. İsmet Paşa subaylarını başıyla selamlayarak masa başına geçti. Sağ yanına Sakarya Savaşı'ndan beri kurmay başkanlığını yapan Asım Gündüz Paşa oturdu. Soluna Yarbay Tevfik Bıyıklıoğlu geçti. ''Bu ne güzel sürpriz Asım Paşa, teşekkür ederim.'' ''Pek apar topar oldu efendim, kısa zamanda ancak bu kadar becerebildik.'' İsmet Paşa güldü. ''Daha ne olsun, hiçbir dışişleri bakanı böyle güzel, vefalı bir ziyafette bulunmamıştır.'' Aşçı onbaşı çorbaları dağıtmaya başladı. 480 öğretmen Mudanya'da törenle karşılandı. Mustafa Kemal Paşa'yı görmek için İstanbul'dan gelmişlerdi. Yoksul öğrenciler içinde binlerce kitap, defter, kalem getirmişlerdi. 250'si hanım, 230'u erkek öğretmendi. Erkekler kalpaklıydı. Kadın öğretmenler mantolu ve sıkma başlıydı. Hiçbirinin yüzü peçeli değildi. Peçe İstanbul'un bazı kenar mahallelerinde kalmıştı. Bu giyim tarzı uzun yıllar süren çabaların, çekişmelerin, isyanların ürünüydü. Uygarca giyinme isteği azar azar birikmiş ve birdenbire toplumu sarıvermişti. Vatanla birlikte kadınlar da özgürleşmekteydi. Mudanya, Bursa trenine bindirildiler. 42 kilometrelik yolu yeşilin bin çeşidini tadarak 1,5 saatte aldılar. Bursa'da başta vali, bütün önde gelenlerce karşılandılar, mutlu oldular. Öğretmenlere, özellikle hanımlara özel bir saygı gösterilmeye başlanmıştı. Yaşlıca bir hanım öğretmen, "Erkeklerimiz yavaş yavaş ehlileşiyor." dedi. Gün gösteriler, toplantılar, ağırlanmalar ile geçti. Akşam Şark Tiyatrosu'nda toplanıldı. Büyük salon öğretmenler, bazı siyasetçiler, Bursalı yönetici ve aydınlarla dolmuştu. Mustafa Kemal Paşa Bursa'da bulunan büyük komutanlarla birlikte geldi. Ayakta bitmez alkışlarla karşılandılar. Bando'nun verdiği kısa bir konserden sonra kürsüye öğretmenler adına Kemal Zülfü Bey geldi. Zaferin yapıcılarına öğretmenlerin minnetlerini sundu. Gördükleri ilgiye gözleri yaşararak teşekkür etti. Bu içten konuşmayı Ruşen Eşref, Hamdullah Supi ve Muhittin Baha Pars Beylerin heyecanlı konuşmaları izledi. En son Mustafa Kemal Paşa coşkun alkışlar içinde kürsüye geldi. Dipnot: Kütahya-Eskişehir Savaşı sırasında toplanan Öğretmenler Kongresi'nde yaptığı milli ve çağdaş eğitim hakkındaki konuşması ve kadın öğretmenleri yüceltmesi her yanda duyulmuş, büyük sevinç yaratmış, hayranlık uyandırmıştı. Mustafa Kemal Paşa'ya zaferin öncüsü ve öğretmenlerin koruyucusu olarak iki kat saygı duyuyorlardı. O günü anlatan Renin gazetesi yazarı diyor ki, gözyaşları dökerek başkomutanımızın ayaklarına kapanan öğretmenlerin heyecanı ve teessürü anlatılamaz. Devrin yazarlarının kalemiyle Milli Mücadele ve Gazi Mustafa Kemal, 2. cilt sayfa 1070. Ankara bütün illerde Öğretmenler Derneği kurulmasına da ön ayak olmuştu. İsmail Hakkı Tonguç, İlk Öğretim Kavramı sayfa 223. Bu derneklerin uygarlaşma ve aydınlanmaya önemli katkıları olacaktır. Unutulmaz konuşmasını yaptı. Özetle dedi ki, "Hanımlar, beyler, bu noktaya kolay gelmedik ama bilelim ki bugün ulaştığımız nokta gerçek kurtuluş noktası değildir. Gerçek kurtuluşa ancak uygar, çağdaş, bilime, fenne ve insanlığa saygılı, bağımsızlığın değerini ve şerefini bilen, hurafelerden arınmış, aklı ve vicdanı hür bir toplum olduğumuz zaman ulaşabiliriz. Okul genç dimağlara, insanlığa, yurda ve millete saygıyı, şerefi, bağımsızlığı öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için izlenmesi gereken yolu belirtir. Öğretmenler, ordularımızın kazandığı zafer sadece eğitim ordusunun zaferi için zemin hazırlamıştır. Gerçek zaferi bilgisizliği yenerek siz kazanacak, siz koruyacaksınız. Çocuklarımızı ve geleceğimizi ellerinize teslim ediyoruz. Çünkü aklınıza ve vicdanınıza güveniyoruz." Dipnot: Şu çılgın Türkler Mustafa Kemal Paşa'nın Şark Tiyatrosu'na yaptığı bu konuşma ile bitmişti. Konuşmayı özetlemiş, bazı konuşmalarından da tümceler eklemiştim. Uzun bir konuşmadır bu. Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye'nin geleceği konusunda birçok konuda nasıl hazırlıklı, dolu ve kararlı olduğunu gösterir. Meraklıların bütününü bulup okumalarını dilerim. Atatürk'ün bütün eserleri, 14. cilt sayfa 41-47. Herkes ayağa fırladı. Alkışlar, çığlıklar salonu sallıyordu. Mustafa Kemal Paşa ile komutanlar öğretmenlerin arasına karıştılar. Soruları yanıtladılar, bilgi verdiler. Öğretmenlerin hayatları boyunca hiç yaşamadıkları bir kaynaşma oldu. Deneyli öğretmenlerin verdikleri bilgiler de komutanların ufuklarını genişletti. Muzaffer Kılıç toplantı sürerken Mustafa Kemal Paşa'ya İstanbul'dan Hamit Hasan Can Bey'den gelen bir telgraf verdi. Müttefikler Ankara yönetimini barış görüşmelerine davet ediyorlardı. Davet yazısına göre barış konferansı Lozan'da 13 Kasım'da açılacaktı. Baş delege olarak İngiltere'yi Dışişleri Bakanı Lord Curzon'un temsil edeceği belli olmuştu. Lord Curzon'un varlığı hepsini düşündürdü. Tipik bir Türk düşmanıydı. İstanbul'un Türklerin elinden alınması için çok gayret göstermiş, Doğu Trakya'nın Yunanlılara verilerek Türklerin Avrupa'dan ayağının kesilmesini istemiş, Lloyd George'un izinde bir siyasetçiydi. Büyük taarruzdan önce savaşsız, barış amacıyla Londra'ya yollanan Fethi Bey'i kabul etmemek kabalığını göstermişti. Müttefikler Lozan'a İstanbul yönetimini de davet etmişlerdi. Osmanlı ve Türk ikiliğinden yararlanmayı hesapladıkları açıktı. Teslimiyetçi, işbirlikçi Osmanlı yönetiminin barış görüşmelerinde bulunması, istedikleri sonuçları almalarını çok kolaylaştıracaktı. Çünkü 4 yıldır işgalcilere herhangi bir konuda bir kez bile itiraz etmiş değildi. Her konuda tam bir teslimiyet içinde olmuştu. Kuzu gibi bir yönetimdi. İngilizler şöyle düşünüyorlardı: Ankara 1921'deki Londra konferansına da biraz huysuzluk ettikten sonra İstanbul yönetimiyle birlikte katılmıştı. Şimdi bu duruma boyun eğecekti elbette. Başka ne yapabilirdi ki? Mustafa Kemal Paşa, Fevzi, İsmet, Kazım Karabekir Paşalar, Ruşen Eşref, Hamdullah Supi ve Muhittin Baha Beyler Ankara'ya gitmek üzere sabah Bursa'dan halkın büyük sevgi gösterileri arasında ayrıldılar. Kazım Özarp Ege'deki birlikleri denetliyordu. Mustafa Kemal Paşa trene kadar yolda konuşmadı, içine kapanmıştı. Trende de konuşmalara, tartışmalara katılmadı, daha çok kompartımanda kaldı. Ankara'ya inince İsmet Paşa'ya, "Akşama bana gel," dedi. bütün gazeteler Ankara haberlerine ve Refet Paşa'nın açıklamalarına birinci sayfalarında yer veriyor, gelecek hakkında önerilerle dolu yazılar yayımlıyorlardı. Refet Paşa İstanbul'da her gün birkaç okulu, derneği ziyaret ediyor, heyecanla karşılanıyor, Ankara'yı, meclisi, Kuvva-i Milliye'yi, Misak-ı Milli'yi, anayasayı, milli egemenliği ne olduğunu, bağımsızlık aşkını anlatıyor, ağlıyor ve ağlatıyordu. Dipnot: Refet Paşa'nın ziyaretleri, kabulleri ve konuşmaları için Zeki Sarıhan Kurtuluş Savaşı Günlüğü 4. cilt sayfa 762. Üniversite öğrencileri İngiliz elçiliği önünde gösteriler yaparak "İşgalciler dışarı!" diye bağırıyorlardı. Öğrencilerinin içinde rahat yürümek için ayakkabılarını ellerine almış kız öğrenciler de bulunuyordu. Bunların en başında Ankara yönetiminin basın yayın genel müdürü Ağaoğlu Ahmet Bey'in kızı Süreyya vardı. Taşkınlık yapmış, kabadayı kesilmiş Rumlar ortalıktan kaybolmuşlardı. Çoğu İstanbul'dan kaçıyordu. Bunlara zengin Rumlar da katılmak üzereydi. Mallarını paraya çevirerek, işlerini devrederek gitmeye hazırlanıyorlardı. Birikimlerini birlikte götüreceklerdi. İstanbul'un Konstantinopolis olamayacağını sonunda anlamışlardı. Dipnot: günde yaklaşık 3000 Rum İstanbul'dan ayrılıyordu. Seha Meray, Lozan Tutanakları 1. cilt sayfa 127, Lord Curzon'un verdiği bilgi. Bir de işgalcilere yaranmak, birkaç kuruş kazanmak için birçok Türk'ü millici diye ihbar etmiş, yakalatmış, ezmiş, ağlatmış olan satılık, kiralık küçük adamlar vardı. Mütareke döneminin yüz karalarıydı bunlar. En çok korkan bunlardı. Bir zamanki tafraları, fiyakaları uçup gitmiş, geride uyuz kedi hali kalmıştı. Dipnot: Türkler, Arnavutlar, Çerkezler, Kürtler ve benzerleri. Mütareke Osmanlı diye bir millet, bir topluluk, bir yurttaşlar birliği olmadığını çok acı bir biçimde göstermişti. Türkler de kendi aralarında türlü öbeklere ayrılmışlardı. Lozan'a sıfırı tüketmiş İstanbul yönetiminin de resmi olarak çağrılması Tevfik Paşa'ya ve çevresine bir canlılık vermişti. Tevfik Paşa saraya ve bazı nazırlara danıştıktan sonra Mustafa Kemal Paşa'yı atlayarak bu kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başvuruda bulunmaya karar verdi. İstanbul yönetimi mecliste Mustafa Kemal Paşa'ya muhalif hayli milletvekili olduğunu biliyordu. Bunlar herhalde Osmanlı Devleti'nin böyle önemli bir aşamada kırık bir oyuncak gibi bir köşeye atılmasına izin vermezler, Mustafa Kemal Paşa'yı serbest bırakmazlardı. Tevfik Paşa büyük bir dikkat ve özenle güzel bir yazı yazdı. Yazısının başlığı "Ankara'da Büyük Millet Meclisi Başkanlığına" biçimindeydi. Türkiye demiyordu. Özet olarak 600 yıllık Osmanlı yönetiminin de barış görüşmelerine katılması gerektiğini ileri sürerek memleketin geleceği ve vatan haklarını savunma konularında görüşmek üzere meclisçe seçilecek yetkili birinin İstanbul'a gönderilmesini istedi. Dipnot: Nutuk 3. cilt sayfa 307, 263. belge. Ankara Meclisi bu isteği kabul ederse İstanbul yönetimi hayata dönerdi. Yazı şifrelenmedi. İçeriğinin herkesçe bilinmesi için açık telgraf olarak Ankara'ya meclis başkanlığına gönderildi. Dipnot: Refet Paşa 29 Ekim'de Tevfik Paşa'nın aracılığı sonucu Vahidettin'le konuşmuş, hükümetin istifa etmesini istemiş, Vahidettin kabul etmemiştir. Yeşke, Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi 2, sayfa 4, kaynak Yüksek Komiser Rambold'un 30 Ekim ve 7 Kasım günlü raporları. Akşam yemeğini Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa ve Abdurrahim birlikte yediler. Okuldan, derslerden konuşuldu. Yemek çabuk bitti. Paşalar ikinci kattaki çalışma odasına çıktılar. Çalışma masasının önündeki koltuklara oturdular. Kalpakları çıkarmış, yakalarını açmışlardı. İkisinin de yüzünde çizgiler derinleşmişti. Mustafa Kemal Paşa uzun bir sessizlikten sonra, "İsmet," dedi, "yolda gelirken bütün olasılıkları tarttım. İstanbul'dan gelen iki yazıyı yarın meclisin bilgisine sunmaya karar verdim." İsmet Paşa kaygıyla baktı. Meclisin son durumu hakkında hiç de güven verici şeyler duymamıştı. "Barış görüşmelerine iki lokma halinde katılamayız. Bizi kolayca yutarlar. Milletin canı, kanı, emeği boşa gitmiş olur. Bu sorunu kökten çözmemiz gerekiyor." "Nasıl?" "Bu fırsattan yararlanarak meclisten padişahlığa son vermesini isteyeceğim. Ne dersin?" Bu beklenmedik bir çözümdü. İsmet Paşa şaşırdı. "Bunu başarabilir miyiz?" Evet, çünkü egemenliğin millete ait olduğunu 2 yıl önce bu meclis kabul etmişti. Ama tabii biraz çalışmak, arkadaşları hazırlamak gerekecek. İsmet Paşa'nın gözlerinin içine baktı. Hedefimiz insanca bir düzen değil miydi? Adım adım yaklaşıyoruz işte. Kaygılanma, başarırız. Gelecek için kimi cesur, kimi ürkek, birçok hayale daldılar.